Ayrım 7. Karanlık Zamanların Şarkısı. Güney Gönenç. Sayfa 72. Nazi Almanyası'ndan dünyaya büyük göç. Hitler'in iktidara gelmesinden 2 ay sonra 7 Nisan 1933'te devlet memurları statüsünün yeniden belirlenmesi başlıklı yasa çıkartıldı. Bu yasanın birinci maddesi şöyleydi. Aşağıdaki hükümlere uygun olmayan memurlar işten çıkarılır. Bu husus mevcut hukuk hükümlerine göre işten çıkarma için yeterli gerekçe olmaması halinde dahi geçerlidir. Yasanın 3. maddesine göre ari ırktan olmayan memurlar emekliye ayrılırlar ve 4. maddesine göre daha önceki politik faaliyetleri nedeniyle ulusal devleti kayıtsız şartsız savunacakları güvencesini vermeyen memurlar görevden alınabilirlerdi. Bu madde özellikle üniversitelerdeki tasfiye için kullanılmıştır. Bu yasa uyarınca doğrudan Yahudi olan veya soyunda Yahudi bulunan, kendileri Arya ırktan olduğu halde eşleri Yahudi olan veya eşlerinin soyunda Yahudi bulunan ki bu gibilere eşlerini boşamadıkları takdirde görevlerine son verileceği bildirilmiştir. Ve ari ırktan olmakla birlikte karşıt siyasal görüş veya partilere mensup olan memurların ve üniversite mensuplarının görevlerine son verilmiştir. Bunlara ari ırktan olup görevlerine son verilmemiş olmakla birlikte nazizm ile uyuşamayacağını anlayarak kendi isteğiyle Almanya'yı terk edenlerle karşıt politik kişiliği olanlar da eklenmiştir. 1933'ü izleyen yıllarda yalnız Almanya'da değil, Mussolini İtalya'sında ve Nazi egemenliği altına giren bütün ülkelerde Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, Fransa, Norveç, Belçika, Hollanda benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Laura Fermi, Avrupa'dan yalnızca ABD'ye 1933-44 arasında göçen meslek sahibi kişi sayısının 25 bin dolayında olduğunu belirtiyor. Bu büyük göç süreci Einstein'dan Niels Bohr'a, Enrico Fermi'den Max Born, Erwin Schrödinger, Sigmund Freud, Lise Meitner ve James Franck'a kadar 20. yüzyılın en büyük bilimcilerini de kapsıyordu. Bu süreç içerisinde Almanya'daki öğretim üyelerinin dörtte birini oluşturan 2800 öğretim üyesinin görevine son verildi. 6 yıl içinde üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısı 127.920'den 58.325'e, temel bilimler ve mühendislik dallarındaki öğrencilerin sayısı 20.474'ten 9.554'e düştü. Sonuç olarak nasyonel sosyalizm, Almanya'nın çok uzun yılların çabasıyla bilimde sağladığı üstün konumu çok kısa bir sürede yıkıp dağıtmayı, yok etmeyi becermişti. Bu sürecin önemli bir Alman üniversitesinin perspektifinden anlatımını kitabın sonunda yer alan Göttingen Yedilerinden Günümüze başlıklı ek bir bölümünde bulacaksınız. Ülkemizde başlatılan 1933 üniversite reformu, kendi ülkelerinden dışlanan Alman bilimcilerinin Türkiye'ye gelmeleri açısından uygun bir ortam oluşturdu. Atatürk'ün yönlendirmesiyle Milli Eğitim Bakanları Reşit Galip, Saffet Arıkan ve Hasan Ali Yücel'in çabalarıyla yaşama geçirilen bu projede yardımcı elemanlarla birlikte 200'ün üstünde bilim adamı, büyük bölümü İstanbul Üniversitesi'nde olmak üzere ülkenin 3 üniversitesinde ve kimi kamu kurumlarında görev aldı. Gelenlerin sayısı hakkında kaynaklarda verilen bilgiler birbirini tutmuyor. Widmann 76 profesör ve 57 yardımcıyı isim isim sayarak belirtmekte ve toplam profesör sayısının yaklaşık 100 olduğunu yazmaktadır. Reisman profesör ve yardımcı sayısının yaklaşık 300 artı 50 olduğunu belirtiyor. Reisman'ın verdiği göçmen profesörler listesinde 188 isim var ancak bu listede Bartolt, Dumézil, Flicke, Kont, Ostrog gibi hiç ilgisiz kişilere de yer verilmiş. Ayrıca liste kimi yardımcıları da içeriyor. Nüket Aşkın ise gelen profesör sayısının 400'den fazla olduğu görüşündedir. Bu bilimciler kendilerini davet edip üniversitelerinde görev yapan genç cumhuriyetin bilim yaşamına büyük katkı sağladılar. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne gelen 5 profesörün katkılarını yukarıda belirtmiştik. Daha birçok örnek verilebilir. Zooloji profesörü Kurt Coswig, Manyas kuş cennetini keşfetmiş, Bilecik kelaynaklarını tüm dünyaya tanıtmış, Anadolu'yu kendisi gibi bilimci olan eşiyle birlikte karış karış gezerek pek çok yeni kuş türü belirlemiş ve bunları bulundukları yörelere göre adlandırmıştır. Ülkenin ilk hidrobiyoloji enstitüsünde COSVİK kurmuştur. Anadolu panterinin son fotoğraflarını çeken COSVİK, Türk Biyoloji Derneği'nin de kurucusudur. 1974'te ölen Eleanor COSVİK vasiyeti üzerine Aşiyan mezarlığına gömülmüş, 1982'de Berlin'de ölen Kurt COSVİK de vasiyetine uyularak İstanbul'da eşinin yanında toprağa verilmiştir. Şeker hastalığı üzerinde yoğunlaşan insülinin keşfini ve Nobel Tıp Ödülünü kıl payıyla kaçıran şeker hastalığının kolay ve çabuk tanılanması için yeni yöntemler geliştiren efsanevi iç hastalıkları uzmanı Erich Frank, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 24 yıl çalıştıktan ve yüzlerce uzman ve öğretim üyesi yetiştirdikten sonra 1957'de öldüğünde cenazesi devlet töreniyle kaldırılmış, vasiyetine uyularak Türk bayrağına sarılı tabutuyla getirildiği Aşiyan'da toprağa verilmiştir. Mezarı İstanbul Üniversitesi tarafından yaptırılmıştır. Mezar taşında "Nur içinde yat Erich Frank, 1884-1957. Türk tıbbının minnet ve şükranlarıyla yazılıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde profesör olan, ayrıca Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü Başkanı olarak görev yapan Bruno Taut, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasının mimarıdır. Ankara Atatürk Lisesi, Cebeci Ortaokulu, Trabzon Lisesi'nin projeleri de Taut'un elinden çıkmıştır. Atatürk'ün ölümü üzerine katafalkının tasarım ve yapımı Taut'a havale edildi. Bu iş için kendisine ücret ödenmesini kabul etmeyen Taut, "Çocuklarıma bırakmak üzere bana bir teşekkür mektubu verin yeter" demiştir. Ağır hastalığına bakmadan gece gündüz çalışarak katafalkı 20 Kasım'daki törene yetiştiren Taut, 4 gün sonra ölmüştür. Vasiyetinde "Beni bir Türk mezarlığına gömün" diyen Taut, Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verilmiştir. Bu bilimcilerden 15-20 kadarının yaşamlarının sonuna kadar ülkemizde kaldıkları biliniyor. 1934'te İstanbul Üniversitesi'ne gelen Romanoloji öğretim üyesi Tragot Fuchs, Türkiye'de kalan sığınmacı Alman bilim adamlarının sonuncusudur. Fuchs 1997'de öldü. O da Aşiyan'da yatan Alman hocaların yanına gömülmeyi vasiyet etmişti. Ama bu dilek yerine getirilemedi çünkü İstanbul Belediyesi bu arada bir genelge yayımlamış, Müslümanlar ile gayrimüslimlerin aynı mezarlığa gömülmesini yasaklamıştı. Fuchs'un bedeni günlerce hastane morgunda bekletildi, sonunda Feriköy'deki Protestan mezarlığında toprağa verildi. Sağlık Bakanlığı'nın çağrısıyla geldiği Numune Hastanesi'nde 15 yıl çalışan, tıp fakültesinin kurulmasından sonra bu fakültede çocuk hastalıkları profesörlüğünü de üstlenen Albert Eckstein, Türkiye'de bu tıp dalını önemli ölçüde geliştiren bilim adamıdır. Eşiyle birlikte Anadolu'yu baştan başa dolaşmış, çocuk ölümlerinin nedenlerini incelemiş, istatistikler oluşturmuştur. Bu çabalar sonucunda Türkiye'deki çocuk ölümleri %33'den %12'ye düşmüştür. Çok iyi Türkçe konuşur, Ulus Gazetesi'nde makaleler yayımlardı, ders kitaplarında Türkçe yazmıştır. Anadolu gezilerinde sayısız fotoğraf çekmişti. 1942'de çıkarılan 10 TL'lik banknotlarda Eckstein'ın bir Bolu köyünde çektiği 3 köylü kadın fotoğrafı kullanılmıştır. Bu banknot üzerinde kadın resmi bulunan ilk Türk parasıdır. İngilizce eğitim veren, üniversitelerin mantar gibi türediği, bunun yanı sıra Fransızca ve Almanca eğitim veren üniversitelerinde söz konusu olduğu bir dönemdeyiz. 1930'lara baktığımızda ise şunu görüyoruz. 200 dolayında Almanca konuşan öğretim üyesi ve yardımcısının ülkemize geldiği bir ortamda gelen profesörlerden 3 yıl içinde dersleri Türkçe vermeye başlamaları ve Türkçe ders kitapları yazmaları isteniyordu. Buna çoğu uymuştur. En başta efsanevi kimya profesörü F. Arndt'ı saymalıyız. Arndt'ın oğlu Almanya'dan kaçarak katıldığı Polonya ordusunda Nazilere karşı çarpışırken esir düşmüş. Başbakan Refik Saydam'ın çabaları sonucunda kurtarılarak Türkiye'ye gelmesi sağlanmıştı. Radyoloji profesörü ve sosyal demokrat milletvekili Frédéric de Sore de İnönü'nün özel ricasıyla hapisten kurtarılanlar arasındadır. Arndt Türkçe'yi akıcı olarak konuşuyordu. Onun önderdiği ve çoğu bugün de kullanılan birçok kimya terimi vardır. Örneğin çözücü, solvent, çözelti, solution, çözünme, dissolution, çözünen, solute, tartı, atomic weight, anıklamak, to prepare, değerlik, balance, seyreltik, dilute, çökelti, precipitate, Arndt, elemente, eleman denmesine karşıydı. Şu özdeyiş onundur. Elemente eleman diyen, elemandan eleman. Ünlü hukukçu Ernst Hirsch, Hirsch'in kız kardeşi, kocası 8 yaşındaki yeğeni, annesinin kardeşleri, enişteleri ve yakın dostları Auschwitz'teki gaz odalarında öldürülmüştür. Genç yaşta geldiği Türkiye'de 19 yıl kalmış, yetkin Türkçe konuşmasının yanı sıra birçok ders kitabını ve ders notlarını Türk dilinde yazmıştır. 1943'te Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna geçmiş, ondan sonra adını Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanındaki gibi Hirsch yazımıyla kullanmış, örneğin Dünya Üniversiteleri ve Türkiye'de Üniversitelerin Gelişmesi adlı iki ciltlik büyük kitabına yazar adı olarak E. Hirsch yazmıştır. 1945 doğumlu olan oğlunun adı Enver Tandoğan'dır. Türkiye'de 1981'de kabul edilen YÖK yasası hakkında Ernst Hirsch'in kaleme aldığı ve Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsförderung dergisinin Haziran 1982 sayısında yayımlanan makalesinin çevirisi Bilim ve Sanat dergisinin Mart 1984 sayısında artık üniversite özgürlüğünden bahsedilemez başlığıyla yer aldı. Bu makalede yer alan kimi bölümlere dergi sayfaları arasında unutulup gidilmesine gönlümüz razı olmadığı için kitabın sonundaki ek iki bölümünde yer verdik. Derslerini Türkçe veren hocalar arasında F. Neumark, İktisat, E. Reuter, İktisat, Şehircilik, A. Eckstein, Tıp, A. Rüstov, Sosyoloji, A. Isaac, İktisat ve daha birçok profesör sayılabilir. Reuter'in asistanı olan Fehmi Yavuz, belediyecilikle ilgili pek çok terimi onun önerip yerleştirdiğini yazmıştır. Klasik filoloji profesörü olan G. Rode, mükemmel Türkçe konuşuyor, derslerini ve konferanslarını Türkçe veriyordu. Romanoloji profesörü Leş Spitzer'in Süheyla Bayrav, Mina Urgan, Sabahattin Eyüboğlu onun asistanlarıydı. Ünlü roman filolojisine giriş kitabı ilkin S. Bayrav çevirisiyle Türkçe yayımlanmış, sonradan 1949'da Fransızcaya, 1951'de İngilizceye çevrilmiştir. İstanbul Üniversitesi Astronomi Profesörü Wolfgang Gleisberg'in de Türkçe gökbilim terimleri üzerinde çalışmaları olduğu bilinmektedir. Diş hekimliği Profesörü Alfred Kontorowicz, Bonn modeli olarak adlandırılan ve kentin bütün okullarındaki öğrencilerin periyodik olarak diş muayenesinden geçirilmesini öngören sistemin kurucusudur. Naziler iktidara gelir gelmez üniversitedeki görevine son verilmiş ve yalnızca ırksal nedenlerle değil, Bonn Kent Meclisi'nin Sosyal Demokrat Partili bir üyesi olarak Lichtenberg toplama kampına atılmıştır. Türk hükümetinin çağrısı ve çabalarıyla toplama kampından kurtarıldı ve İstanbul Üniversitesi'ne geldi. Onun çalışmaları sonucunda Türkiye, diş hekimliği alanında halk sağlığı kavramının ilk uygulandığı ülkelerden biri oldu. Asistanı Lemi Berger o günleri şöyle anlatıyor. Cerrahi bölümünde asistanlık yaptığım sırada Kantorowicz'e ameliyatlarda yardım ederdim. Henüz yataklı servisimiz olmadığı için hastaları bizzat kendimiz otomobille evlerine götürürdük. Ameliyat sonrası kontrolleri evlerinde yapardık, pansuman değiştirir, tedavi uygulardık. Hastanın durumuna göre bu ev ziyaretlerinin günlerce sürdüğü olurdu. Yani hastanın kalkıp kendi başına kliniğe gelebileceği güne kadar sürerdi. Hatta karda kışta, yağmurda çamurda bile parası olmayan, uzakta oturan hastaları bu şekilde evlerine taşırdık. Üstelik o tarihlerde İstanbul'da bazı sokaklara ancak yayan girilirdi. Kantorovic ve başhemşiresi Elsa Trapp 1935'te evlenmeye karar verirler. Ne var ki Nazilerin o yıl yürürlüğe soktukları Alman kanını ve Alman şerefini koruma yasası adını taşıyan yasa, Alman kanından olan kişiler ile Yahudiler arasında aşk ve evlilik ilişkilerini yasaklıyordu. Ve Trapp Alman kanındandı. Bizzat Başbakan İsmet İnönü Alman Büyükelçisi ile bu konuyu iki kez konuşmuş, sonuçta sorun nikahın Türk Evlendirme Dairesi'nde kıyılması yoluyla çözülmüştü. Kantorovic 1947'de Almanya'ya döndü. Avusturyalı mimar çift Wilhelm Schütte ve Margret Schütte Lihotzky, bölüm başkanı Bruno Taut'un aracılığıyla 1938'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne geldi. Avusturya 12 Mart 1938'de Nazi Almanyası tarafından ilhak edilmişti. Margaret'inin Türkiye'de ilk işi Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü kutlamaları için Karaköy'de bir tak inşası oldu. Margaret sadece takın projesini yapmakla kalmayıp boyama çalışmalarına da katıldı. Nazi devletinin ülkelerini ilhak etmesinden sonra Schütteler Avusturya Komünist Partisi'ne üye oldular. Margaret Nazilere direniş hareketine katılmak üzere gizlice gittiği ülkesinde yakalanarak idam cezasına çarptırıldı. Eşinin Ankara'da yürüttüğü çabalar sonunda affedildi. Daha sonra Gestapo tarafından 14 kez sorguya çekildi ve 15 yıl hapse mahkum edildi. Margaret Nazilerin elinden 1945'te kurtarılacaktır. Trenle Florya'ya giderken Kazlıçeşme ve Zeytinburnu'nda gördüğü teneke evler de denilen gece kondular Wilhelm Schütte'yi çok etkilemişti. Bir süre sonra okulda verdiği bir konferansta söylediği şu sözler yüzünden başı hayli ağrıyacaktır. Bu bir memleketteki iktisadi dengesizliğin yaratacağı toplumsal hastalıkların en belirgin semptomudur. Bunun tedbirlerini şimdiden aramanız lazım ve bu tedbirleri alacak yasaları çıkaracak meclislerde bu ızdırabı, bu acıyı çeken vatandaşlarınızın da bulunması lazım. Schütte'nin böylece Türk yönetimiyle arası açıldı. Köy enstitülerinin projelerini de çizen çiftin bu projeleri uygulanmadı. 1944-45'te Yozgat'ta enterne edilen Schütte 1947'de Türkiye'den ayrıldı. 20. yüzyılın en büyük mimarlarından biri olarak kabul edilen Margaret Schütte-Lihotzky'nin geliştirdiği Frankfurt der Küche, Frankfurt mutfağı kavramı özellikle ünlüdür. Avusturya'da pek çok yapıya ve sokağa onun adı verilmiştir. Son olarak ilk Türk sendikasını Orhan Tuna ile beraber 1946'da bir Alman sığınmacı öğretim üyesinin iktisat profesörü Gerhard Kessler'in kurmuş olduğunu analım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kütüphanesini kuran Kessler'in öğrencileri arasında Cavit Orhan Tütengil de vardır. Kessler Almanya'da tutukluyken Türkiye'nin araya girmesiyle İstanbul'a gelebilmişti. Ülkemize gelen Alman sığınmacı profesörlere ilişkin ciltler dolusu yazı yazılabilir. Bu konuda son zamanlarda birçok yazarın kitabı yayımlandı. Reisman, Widmann, Şen ve Aras. Ayrıca şu kitaplardan da önemli bilgiler var. Neumark, Schwarz, Aşkın ve Show ve anı kitapları Berkes, Hirsch, Pultar, Erhard, Fermi. Biz bu kadarla yetiniyoruz. Bu bölümü kapatırken vurgulamak istediğimiz iki nokta var. Hitler'den kaçan Alman bilim adamlarına ülkemizin içtenlikle ve inançla bağrını açmış olması Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gerçekten kıvanç duyulacak sayfaları arasındadır. 1933'te Atatürk'ün başlattığı, 1933'ten 1946'ya Reşip Galip'ten Hasan Ali Yücel'e Milli Eğitim Bakanlarının şevkle ve ustalıkla yürüttüğü bu sürece ilişkin pek çok görüşe, övgüye, şükran duyguları ya da övünmeler içeren yazıya rastlamak olanaklıdır. Yalnızca bir örnek vermekle yetinelim. Federal Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Faruk Şen'in Ay Yıldız Altında Sürgün adlı kitabına yazdığı ön sözde şöyle diyor. Mültecilerin Türkiye'ye karşı beslediği derin şükran duygusunu Profesör Fritz Neumark, Skurla raporunun ilk baskısında şu duygu dolu sözlerle dile getirir. Orada çalışmamızın mümkün olması, böylece bizlere yararlı bir iş yapma, hatta pek çoğumuza maddi anlamda var olma imkanı verilmesi, onu sadece geçerken tanımış olanlara, ne yazık ki hala büyük ölçüde yabancı olan bir ulusa karşı duyduğumuz silinemez şükran duygusunun temelidir. Ne var ki 40'lı yılların ikinci yarısında, yani ülkenin üstüne çeken 40 karanlığında, bu profesörlerden bir bölümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden en ağır nitelemelerle sakıncalı ilan edilerek hukuk dışı yollarla görevlerinden uzaklaştırılmış oldukları gerçeği nedense hep satır aralarında kalmıştır. Adeta kol kırılır, yen içinde kalır kuralı işlemiştir. İkinci olarak şu husus önemli vurgulanmalıdır. Nazizme şöyle ya da böyle bulaşmış, nazizmle uzaktan yakından ilişkisi olmuş hiçbir öğretim üyesine 1940'ların ikinci yarısına kadar ülkemizde görev verilmemiştir. Belki tek ayrıcalık 1943'te gelerek bir yıl kalan Henning Brinkmann'dır. Onun öyküsü kitabın ikinci bölümünün sonunda yer alıyor. Nazi devletinin her ne şekilde olursa olsun Türkiye'nin kültürel işlerine karışmasına kesinlikle izin verilmemiş, Türkiye'ye sığınan bilimcilerin geri verilmesi talepleri kategorik olarak reddedilmiştir. İleride hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğimiz Nazi hükümeti baş danışmanı Skurla'nın 1939'da Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i ziyaret ederek bizzat ilettiği, "Bu bilim adamlarını bize geri verin, size Almanya'nın en parlak beyinlerini gönderelim." önerisi tümüyle görmezden gelinmiştir. Bu öneriye İsmet İnönü'nün gülümseyerek "Biz daha az parlak beyinlerle idare ederiz." karşılığını verdiği bilinmektedir. Burada Steinmeier'in şu saptamasına yer verelim. Doktor Skurla bu bilim adamlarının faaliyetini sadece teftiş ve rapor etmekle kalmaz, aynı zamanda 3. Reich'ın bu faaliyeti etkileme konusunda çabalarını ve aynı şekilde Türkiye'nin de kendi bildiğinden şaşmaksızın bu çabalara nasıl karşı durduğunu belgeler. Skurla'nın raporunu savaştan sonra Nazi devletinin arşivlerinde bularak yayımlayan Profesör Doktor Grotzhusen de şöyle yazıyor. Skurla'nın üstlerine Türkiye'nin Nazi Partisi yöneticisi Alman Yüksekokulu hocası istemediğini bildirmesi, Türkiye'nin bu tutumunu kabulden başka da çare olmadığını belirtmesi, o dönemin Türk bilim tarihine altın harflerle geçmesi gereken bir olgudur. Bu durum sonraki yıllarda 50 karanlığında nasıl tersine döndü? Bunun öyküsü kitabın ikinci bölümünü oluşturuyor. 7. ayrımın sonu sayfa 81.